Ayrım 8.
B. Murat Bey ve Mizan. Mizancı diye nitelenen Murat Bey'in bugün kim olduğunu bilen kimseye rastlamak zordur. Türk devrim tarihinin bir kesiti üzerinde ayrıntılı araştırma yapanların dışında Murat Bey ve gazetesi Mizan'a değinen tarih yapıtları da pek yoktur. Oysa Murat Bey kişiliğinin büyük dalgalanmalar göstermesine rağmen Türk devrim tarihinde önemli bir yeri olan düşünceleriyle 1890'lar kuşağını etkileyen kişidir. 1908 devriminden sonra özellikle 31 Mart'ta izlediği tutum dolayısıyla suçlanmış, unutturulmak istenmişse de asker, sivil bürokrat aydınlar üzerindeki etkisi kolayca yadsınamaz. Murat Bey göçmendir. 1855 yılında Dağıstan'ın Darkiski köyünde doğmuştur. Asıl adı Urahi Amirov Hacı Murat'tır. Liseyi Sivastopol'de Stavropolskaya Lisesi'nde okudu. Genç yaşından itibaren bilimsel araştırmalarda bulundu. Bu araştırmaların büyük çoğunluğu folklor, halk bilim üzerineydi. Kuzey Kafkas dağlıları arasında bir liselinin günlüğünden adlı bir röportaj denemesi yayınlandı. 1872 yılında öğrenim için Zürih'e gitti. Bir yıl sonra da Türkiye'ye göçtü. Murat Bey'in Rusya'dan ayrılma nedeni konusunda çeşitli düşünceler vardır. Bunların hemen hepsi Çar polisinin Murat Bey'e karşı tutumunu temel nedenlerden biri olarak ileri sürerler. Onu muhaceretine, çarizmin sömürücü bir politikayla Dağıstan dağlılarının özgürlükçü girişimlerini acımasız bir şekilde bastırması neden olmuştur. İ. Abdullayev. Murat Bey, Şubat 1873'te İstanbul'a gelerek dönemin adliye vekili olan Mithat Paşa'ya durumunu anlattı. Sadrazam Esat Paşa'nın da yardımıyla Maliye Bakanı Şirvanizade Rüştü Paşa'nın yanında iş buldu. Bir ara Şirvanizade sadrazam olunca Murat Bey de hariciye vekaleti matbuat kalemine tayin oldu. Sonra Rüştü Paşa'nın sadrazamlıktan alınıp Suriye valiliğine tayin oluşunda onu yalnız bırakmadı. Rüştü Paşa'nın ölümünden sonra tekrar İstanbul'a döndü. 1876 darbesi ve onu izleyen anayasa hazırlıkları sırasında olayların içine girmedi. Ama kendi ifadesine göre daima yeni Osmanlıların düşüncelerine sempati duymuş, onları yandaş olarak kabul etmiştir. Murat Bey'in asıl ününü Mektebi Mülkiye'deki tarih hocalığı sağlamıştır. Öğrencilerden olan Rıza Tevfik onun ders verişini şöyle anlatmaktadır. Gençliğim büyük bir heyecan ve uyanıklık devrine tesadüf etti. Ben Mektebi Mülkiye'deyken yani 1888 ve 1990 senelerinde Ziya Paşaların, Namık Kemallerin, Abdülhakamitlerin bir kıtası hatta bir beyti bizim vicdanımızda kıyametler koparırdı. Bize Murat Bey tarih dersi verir ve hiç kimseden sakınmayarak Fransız devrim liderlerinin rollerini oynayarak devrim sahnelerini sergilerdi. Bu sıralarda ünlü yapıtı 6 ciltlik Tarihi Umumi'si ve 1 ciltlik Osmanlı Tarihi yayınlandı. Tarihi Umumi o güne değin alışılmış tarih anlatımını yıkan kitaptı. Tarihi yalnızca olaylar zincirinin hikaye edilmesi biçiminde ele alanlar için sarsıcı bir yaklaşım getiriyordu. Tüm insanlık tarihini bir özgürlük tarihi şeklinde alıyor, böylece tarihin bir yönü, bir tezi olabileceğini ortaya çıkarıyordu. Murat Bey 1886'dan sonra haftalık Mizan gazetesini yayınlamaya başladı. Mizan'da uygulanan genel stratejiyi şöyle özetlememiz mümkün. Padişahı bütün diğer gazeteler kadar hatta daha fazla övmek, diğer taraftan da hükümeti padişahın temin ettiği mükemmel devlet adamlığı örneklerine uymadığı için tenkit etmek. Ne ki Murat Bey'in padişaha olan içten bağlılığına rağmen 1890'da Mizan kapatıldı. Düştüğü düş kırıklığını Turfan Damı Turfa mı adlı romanında yansıttı. Romanın kahramanı Mansur Bey, düşün ve eylemleri açısından Murat Bey'le büyük benzerliklere sahipti. Bir ara padişaha düşündüğü dönüşümlere ilişkin bir önerge sunma fırsatını da buldu ama o kadar. Sonuçta bezdi ve Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Zaten bir süreden beri İttihat ve Terakki'ye bağlı bazı kişiler cemiyete girmesini de istiyorlardı. Murat Bey Türkiye'yi terk etme nedenlerini şöyle maddeler halinde açıklıyordu. 1- Avrupa erbabı iktidarı ile Efkar-ı Umumiyesinde Türkiye'nin ahvali harizayı dahiliyesi hakkında malumatı sahihe vermek. 2. Ermeni meselesinin illet-ü hikmetini yar ve ayara iyice bildirmek. 3. Gençlerin ilan ve terviçlerine layık ve ihtiyarların mizacına muvafık ve makul bir ıslahat programı tanzimi. 4. Mahiyeti müstakileyi şahaneden bad ile makamı sadaretten ve nezaretlerden geçerek kaza kaymakamlığına varıncaya kadar bil cümle bendegan ve memurini devlet ifa-i vazife etmek yolunu bulmayı akıl edemiyordu. Böylece Murat Bey Fransa'daki Ahmet Rıza ile buluştu. Ne var ki Paris'te fazla kalmadı. Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın davetini kabul ederek Mısır'a gitti. Ve 1896 yılının 4 Ocağı'nda Mısır'daki Mizan'ın ilk sayısını yayınladı. Murat Bey'in Mısır'daki çalışmaları Jön Türkler tarafından sert eleştirilere uğradı. Bu eleştiriler özellikle şu noktalar üzerinde toplanıyordu. Murat Bey'in reformların sağlanabilmesi için Avrupa ülkelerinin yardımlarını istemeyi düşünmesi. Anayasanın tekrar yürürlüğe konmasının yeterli bir çözüm getirmeyeceği savını ileri sürmesi. Halkın ilkelliği nedeniyle bir devrimci eyleme iştirak ettirilmeyeceklerine inanmış olması. Murat Bey, Mizan'ın Mısır'da yayınlanan sayılarıyla birlikte parlamento düşüncesine karşı çıkmaya ve bu düşünü eleştirmeye başlamıştı. Bu konudaki düşüncelerini şu alıntıda izleyebiliriz. Zaten parlamento usulünün şekli hazırda Avrupa'da bile istikbali olmadığına şüphe-i abidanem yoktur. Fransa'da Bolangizm meselesi parlamento usulüne karşı fiilen ilk protesto demek olduğu gibi sosyalizmin, mihcihetin vücudu bile parlamento usulü aleyhinedir. Bu noktada cahil olan halkın seçimlerde atlatılabileceğini, işin ehli olan kişiler yerine şarlatanları seçebileceğine değindikten sonra şöyle devam etmektedir. Bu hal, erbab-ı hükümeti Avrupa'da ziyadesiyle düşündürmekte olduğu gibi, eshab-ı fikri malumatı dahi işgal etmekte, parlamento usulünün yerine ikame edilebilecek başka bir usulü tehari eylemektedirler. Avrupa'nın müntehip meclis ve müessesatı içinde asırlardan beri mevcut olduğu halde henüz ehemmiyeti asliyelerini kaybetmemiş olan akademiler ve sair ilmiye encümenleri nazarı dikkate alınarak bunları şu hali imtiyazlarını mahsa intihap edenlerin iş erbabı bulunmasıyla tefsir ediyorlar. Bu itibarla az çok devlet umuruna aşina adamlardan mürekkep, mahdut bir meclis-i meşveret daha ziyade iş görebilir. Böylece Ahmet Rıza'da da izlediğimiz elit yaklaşımı ve bunlara ağırlık verme Murat Bey'de de görülmektedir. Mamafi bu yaklaşımı uzlaşmacı bir tutum olarak ele alıp eleştirenler de vardır. Bu tarz eleştiriler sonraları başka vesilelerle de ortaya çıkacaktır. Murat Bey Mısır'da çok kalmadı. İngiliz işgal yönetiminin başında bulunan Lord Cromer, Osmanlı hükümetinin baskılarını öne sürerek Mısır'ı terk etmesini sağladı. Paris'e dönen Murat Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Paris Şubesi reisliğine Ahmet Rıza Bey'in yerine getirildi. Böylece Murat Bey, cemiyetin liderlerinden biri haline geldi. Ama bu uzun sürmedi. Abdülhamit'in Paris'e gönderdiği Ser Hafiye, Ahmet Celaleddin Paşa ile yapılan uzun pazarlıklardan sonra İstanbul'a dönmeyi ve Af-ı Şahane'yi kabul etti. 1908 devrimi sonrasında ve 1909 karşı devrim olaylarında Murat Bey'i tekrar sahnede görüyoruz. Kısa süren bu başarısız dönüşten sonra 1914'te öldü. Murat Bey'in çok çalkantılı ve tek doğrultuda olmayan bu düşün ve eylem çizgisinde önemli olan birkaç noktanın altını çizmekte yarar vardır. Öncelikle Mizan'ın Anadolu'ya ve halka dönük yapısına değinmekte fayda vardır. Mizan'ın bu eğiliminin Rusya'daki Narodnik akımlardan esinlendiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Murat Bey'in bu konuda çok şey bildiği ve Narodniklerin etkisi altında kaldığı bir gerçektir. Mizan'ın bu köye ve halka olan yönelişi kendisine olan ilgiyi arttırdığını söyleyebiliriz. Mizan açısından ikinci önemli nokta Türkçülüğüdür. Bu da Murat Bey'in Dağıstan'daki özgürlükçü hareketlerin etkisinde kalmasından ileri gelen bir tutumdur. Bu davranışı politik çizgide değil, dildeki arınmada görmekteyiz. Çünkü 1880'lerde Türkçülük yapmanın tehlikeleri Türkçülüğün linguistik kisveye girmesine ve lisaniyatın içinden siyaset yapılmasını mecburi kılmıştır. Şerif Mardin. Mizan dilde Türkçeleşmeye yönelik bu eğilimini o zamana dek görülmeyen milli kültür kavramı ile pekiştiriyordu. Ne ki mizanda savunulan milli kültür ya da kültürel bütünlük yaşanılan dönemin gereği uyarınca teolojik, İslami açıdan unsurları da içermekteydi. Görülen odur ki yeni Osmanlılardan bu yana İslami düşün ile yenilikçi düşünü birleştirme, bir orta yol bulma çabası Murat Bey'de de vardır. Yeni Osmanlılarda da izlerine rastladığımız toplumsal antlaşma, yaklaşımı Murat Bey'de de daha gerçekçi bir zemine oturmuştur. Yeni Osmanlılar toplumsal antlaşmanın temelini İslami biat kavramına dayandırırken Murat Bey olayı bir şirketleşme biçiminde ele almaktaydı. Devlet bir şirkettir. Kavaid-i nakliye ve usul-i akliye bu bapta müttefiktir. Bundan ötürü Söğüt civarında 400 çadırlık halk için tabi ve metbu usulü mevcut değildi. İhtiyari bir şirkettir. Orhan Gazi zamanında ise yeni teessüs eden heyet, Süleyman Şah evladına mahsus bir irat değildi. Heyet-i umumiyeyi teşkil eden bir cümle efradın, mazarrat ve menfaatte müştereken alakadar bulundukları bir şirket-i Osmaniye'ydi. Bu yaklaşım yıllar sonra Niyasi Berkes'te de görülmektedir. Devletin şirket-i Osmaniye biçiminde tanımlanması materyalist bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Şöyle ki, bu şirketin devamlılığı ancak genel refah düzeyini sağlamasına bağlıdır. Ahmet Rıza'daki tarımsal ve endüstriyel gelişme temeliyle Murat Bey'in bu düşünsel yaklaşımının arkasında ortak bir temelin varlığı ortadadır. Mizan'ın köye ve halka yönelik, Narodnik vari tutumuna rağmen Murat Bey'de egemen olan elitçi inançtır. Halkın cehaleti, kandırılmaya müsait oluşu gibi ön yargılar, Jön Türklerin genellikle halktan gelecek bir eylemi kuşkuyla karşılamalarına neden olmuştur. Bu kuşkuyu Murat Bey şöyle açıklamaktadır. Garp'ta olduğu gibi aşağıdan tazyik icrası bizde caiz değil, itikadındayım. Çünkü bunca esbab-ı inkiraza rağmen devletin yarım asırdan beri payidar olması halkımızın hükümetlerine karşı olan bir rabıta-i maneviye semeresidir. Bu noktadan hareket eden Murat Bey, Osmanlı ülkesinde parlamenter düzenin ancak halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesiyle kurulup işleyebileceğini ileri sürüyordu. Meclis-i Mebusan'ı ve anayasayı getiren yeni Osmanlılarda şöyle suçlanıyordu Murat Bey tarafından. Hiçbiri durumun hakiki mahiyetini anlayabilecek bilgilere sahip değildi. Hiçbiri Avrupa'da muhtelif istikametlerde birkaç asırdan beri sarf edilmekte olan enerjilerin mahsulü olan terakkinin münhasıran parlamento usulünün neticesi olduğunu düşünme hatasına düşmekten kendini alamamıştı. Bu yanlış düşünceler dolayısıyladır ki şirketler kurmaya, halkı kendi kendine eğitmeye ve çalışmaya ve devlete okul gibi amme menfaatine hizmet eden diğer teşekküller kurmaya teşvik edeceklerine, ne özünü anladıkları ve ne de şumulünü idrak ettikleri bir hürriyetin faydalarını övmekle iktifa ettiler. Bu düşüncelere çok sonra çoğulcu demokratik yaşamda bile rastlanmıştı. Halkın eğitilinceye kadar yönetime etkin bir biçimde katılamayacağı yargısı da bu düşüncelerin doğal bir sonucu olmaktaydı. Dikkat edilirse Mizancı Murat da kendisinden önceki yeni Osmanlılar gibi soyut bir halk kavramına dayanmaktadır. Halkın toplumsal sınıflarda somutlaştığını görmemektedir. Egemenlikle sınıf ilişkisini de kavramamaktadır. Sonuçta da halkın modern müesseselere intibakını sağlama, onları ileride kurulacak bir parlamentoya iştirak etmeye hazırlamak için üst düzeydeki asker sivil bürokratlardan seçilecek bir meclisin kurulmasını öneriyordu. Murat Bey'in 1876 anayasasına olan güvensizliği, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Paris Şubesi Başkanlığı'na gelişine kadar sürdü. O kısa süre içinde 1876 anayasasının yürürlüğe girmesini öneren birkaç yazı yazdı. Mizancı Murat, dönemin Osmanlı aydınının dramatik yaşantısını yansıtan bir yaşam, düşün ve eylem çizgisine sahiptir. özgürlükçü mücadelenin devrimci doğrultuya ulaştığı bir ortamda büyüdü, gelişti. Osmanlı ülkesine geldiğinde kendinde bileşkelendirdiği çizgiyi sürdürmek istedi. Taşıdığı narodnik izlerle Osmanlı toplum yapısı arasında sağlıklı bir ilişkiyi hiçbir zaman kuramadı. Sınıf kavramından yoksundu. Osmanlı bürokratı ile toplumun halk diye adlandırılan diğer katmanları arasındaki çelişki, temel çelişkiymişçesine onu yanılttı. Halkın eğitim düzeyindeki geriliğinden ürktü ve zaman zaman oportünizme varan gelgitlerle salınıp durdu. C. Abdullah Cevdet ve İçtihat. Abdullah Cevdet, Jön Türk Hareketi'ne İbrahim Tomo'nun öncülüğündeki gizli örgüte girerek katılmıştır. 1869 yılında bazı kaynakların Kürt olduğunu ileri sürdüğü bir aileden gelmiştir. Ne ki yaşamı boyunca Kürtçülük eylemlerinin dışında kalmıştır. 1889'da askeri tıbbiye girmiş, burada daha birinci sınıftayken İttihat ve Terakki'nin kurucuları arasına katılmıştır. İlk gençliğinde dindar olduğu söylenmektedir. 1893-94'lerde yazdığı bir şiirde günün yönetimini eleştirdiği için bir ara tutuklandı. Okulu bitirdikten sonra tekrar tutuklanarak Fizan'a sürüldü. Burada pratisyen hekimlik yaparak biriktirdiği paralarla Paris'e geldi. İlk anlarda Ahmet Celaleddin Paşa'nın ve sefaret katiplerinde Ali Kemal'in etkisi ya da uyarıları sonucu devrimciliğe bulaşmadı. Ne ki bu çekimserliği kısa sürdü ve Abdullah Cevdet, Jön Türklerin Cenevre grubu ile birlikte Osmanlı adlı yayın organını çıkarmaya başladı. 1899 yılı sonbaharına kadar yazıları Osmanlı'da çıktı. Aynı dönemde Meşveret, Kanuni Esasi ve Sadai Millet gibi Jön Türk organlarında da yazılar yayınlıyordu. Bu yoğun yazın faaliyetine rağmen Abdullah Cevdet, sınırlı sayıda basılan dergi ve gazetelerle etkin bir mücadele verilemeyeceğine inanmıştı. Bu inancını ve onu izleyen davranışını kendisi Hattı Tedip'te şöyle açıklamaktadır. Anlamıştım ki karileri 100 adeti geçmeyen kuru sözlerle, kuru kararlarla abütap vermek muhale ender muhaldir. O kadar güzide mahkumini siyasinin tahliyesine ve bir dereceye kadar terfikine muvaffak da olunca, hükümeti seniyenin bir memuriyeti kabulü hakkındaki teklifini kabul ettim. Abdullah Cevdet burada değindiği affı Fizan'daki arkadaşları için elde etmişti. 1896'da sağladı. Abdullah Cevdet tayin edildiği Viyana Sefareti tabipliğinde 3 yıl kaldı. Bu 3 yıl onun düşünsel gelişimini sağlayan dönemdir. 1903'te Viyana sefiri Abdullah Cevdet'in tekrar muhalefet yapmaya başlayacağını sezerek kendisine hakaret etti. Abdullah Cevdet de sefiri düelloya davet etti. İmparatorluk polisi bunun üzerine Abdullah Cevdet'i sınır dışı etti. Abdullah Cevdet'in Viyana'da geçirdiği 3 yılın onun açısından yararlarına bir önce değinmiştik. Özellikle eğitim, Batı kültürünün Türkiye'ye getirilmesi sorunları öncelikle üzerine eğildiği konulardı. Batı klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesini sağlayacak Batı kültür ve düşüncesine açık bir dergi yayınlamayı o günlerde planlamıştı. Mısır'da yaşayan ve o zamanlar Jön Türklere iltihak etmiş bulunan Ahmet Celaleddin Paşa'nın yardımıyla matbaasını Cenevre'de kurabildi. İçtihat dergisinin ilk sayısı 1904 yılında çıktı. Ne var ki Abdullah Cevdet padişah aleyhine onu küçük düşürücü bir şiir yayınladığı için İsviçre'den çıkarıldı. O da matbaasıyla birlikte Mısır'a giderek faaliyetlerine orada devam etti. İçtihat bazı düşün ve sanat akımlarını Türk okuyucularına tanıtma yönünde yayın yapıyordu. Bu arada Jön Türkleri de düzeyde kalan düşüncelerinden ötürü eleştiren yazıları da dergide yer almaktaydı. İçtihattaki eleştiriler Abdullah Cevdet'le Ahmet Rıza, Bahattin Şakir gibi Jön Türk önderlerinin aralarını açmaktaydı. Nitekim bu nedenlerle Abdullah Cevdet 1908'den hemen sonra yurda dönmedi. Ancak 1911'de İstanbul'da matbaasını kurarak İçtihat'ı yayınlamaya devam etti. İçtihat sonuna kadar Batı kültürüne bağlı bir dergi olmayı sürdürdü. Laik tutumu aleyhine çeşitli davalar açılmasına neden olmaktaydı. Abdullah Cevdet Cumhuriyet'ten sonra da dergisini yayınladı ve ölümüne kadar içtihat aksamadan çıktı. Sonradan Atatürk devrimleri diye nitelenen birçok yenilikçi hareket, düşünsel kökleri itibariyle Cevdet'e ve içtihada dayanır. Örneğin Latin harflerinin kabul edilmesi yolunda ilk ciddi yazı, Cumhuriyet'in ilanından çok önceleri içtihatta çıkmıştır. Laisizm yüzünden Abdullah Cevdet'in savları ile Mustafa Kemal'in düşünceleri arasında büyük benzerlikler vardır. Abdullah Cevdet'te ekonomi, zayıf, belirsiz diyebileceğimiz bir etkiye sahiptir. Ahmet Rıza'da ilerlemenin belirleyeceği nedenleri arasında sayılan tarımsal ve endüstriyel gelişme gereğine karşılık, Abdullah Cevdet çok soyut düzeyde para kavramına değinir. Şu noktanın altını çizmede yarar vardır. Abdullah Cevdet de dahil olmak üzere Jön Türklerin hemen tümü ekonomi konularına hiç önem vermemişler. Daha doğru bir deyimle ekonomik konuları anlamakta güçlük çekmişlerdir. İçtihat ve Cevdet'in düşün çizgisindeki en önemli nokta anti-monarşist tavrıdır. Daha 1905 yılında saltanat sorunu içtihatta açık bir biçimde tartışılmıştır. Konu, yani saltanat ve devrilmesi sorunu, Abdülhamit'in kendinden sonra dördüncü oğlu olan Burhanettin Efendi'nin tahta geçmesini istemesi üzerine ortaya çıktı. Abdullah Cevdet çok açık bir şekilde şunları yazdı. Vatanın selameti her şeyden önce milletin uyanmasında ve akil, münsif, kanuni şer'i ümmete tabi olmayacak, hiçbir hükümdarı metbu tanımayacak bir derece-i kuvvete vusulündedir. Anti-monarşist tutumunu her geçen gün şiddetlendiren Cevdet ve içtihat, Osmanlı deyiminin devlet adı olarak kullanılmasını bile eleştiriyordu. Benim fikir ve nazarımca, millet-i Osmaniye demekle ibad-ı Osmaniye demek Musavi'dir. Dünyada hangi millet, hangi devlet vardır ki hanedanı hükümdarisinin ismiyle tanınsın? Almanya'ya Hohenzollern'in milleti veya devleti deniliyor mu? Emin olun ki sizin taşıdığınız isim Esaret Ufuneti neşrediyor. Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye'ye Memalik-i Osmaniye ahalisine Millet-i Osmaniye namı vermesi bu hanedan efradının kendilerini hep ve ahaliyi hiç addetmekte olduklarına bir delildir. Bu düşüncelerle açıkça monarşinin varlığı tartışılmaktaydı. Abdullah Cevdet Batılı radikal bir aydın olma çabasını her yapıtıyla ortaya koymuştur. Bu konuda zaman zaman Batı Avrupa'dan damızlık insan ithalini düşünecek kadar ileri gittiği de olmuştur. Ne ki genel çizgileriyle Cevdet ve içtihadı incelenecek olursa, laik, radikal ve batıcı bir iz bıraktığını kolaylıkla söyleyebiliriz. D. Osmanlı Gazetesi ve Çevresi. Murat Bey'in bir anlamda Abdülhamit'e teslim olmasından sonra Jön Türklerle padişah arasında büyük bir pazarlık dönemine rastlıyoruz. Kişiliği ne olursa olsun birçok Jön Türk yapıtlarını Abdülhamit'e satma bir memuriyet elde etme yarışına girmiştir. Bu yöntem Türkiye'de muhalefet yapan aydınların bugün de çekinmeden başvurdukları bir usuldür. Murat Bey'in kendilerini terk etmesine rağmen Cenevre grubu Ahmet Rıza ile birleşmemiş bir gazete çıkarmaya karar vermiştir. Grubun fiilen liderliğini yapan Çürük Sulu Ahmet Bey bu gazete işinde Ali Kemal'e güveniyordu. Ne var ki Ali Kemal önce Celaleddin Paşa ile vardığı anlaşmayı bahane etti, sonra da gazeteyi çıkarmak için para istedi. Bu durum karşısında Ali Kemal cemiyetten kovuldu. O da padişahın teklif ettiği memuriyeti kabul ederek Brüksel'deki Osmanlı sefaretine ikinci katip oldu.